Ayrım Otuz Zavallı Timur Soykan Sayfa 301 Meyhanenin birkaç sokak ötesindeydi kurtun evi. Arabayı en çok bırakmayı sevdiği yeri boş görüp hemen yanaştı. Apartmanın dış demir kapısını yine biri açık bırakmıştı. Sesli bir küfür savurup yaz kış nem kokan apartmanda 3 kat tırmandı. Anahtarı evinin kilidine sokarken 3 yıldır çelik bir kapı almak istediğini ama buna hiç para ayıramadığını düşünüp sinirlendi. Menteşelerinden bükülüp eğilmiş, yukarı kaldırmadan açılmayan ahşap kapıyı sert itti. Uykunun karanlığı çökmüştü eve. Ezgi'nin odasının kapısını araladığında bebek kokusunu içine çekti. Her zaman olduğu gibi yastığa sarılarak uyumuştu küçük kızı. Yüzüne düşen kıvırcık saçlarını çekip incitmekten korkarak yanağından öptü. Kanındaki alkol duygusunu coşturmuştu. Kızına duyduğu sevgiden kirpikleri ıslandı. Ona ihanetinin vicdan azabı omuzlarına bindi. Sessiz adımlarla salona döndü. Eskimiş koltuk takımının ortasındaki cam sehpanın üzerine kağıt destesini bıraktı. Dolaptan bir bira alıp evdeki tahtı olan koltuğa kuruldu. Birasından büyük 2 yudum aldıktan sonra Gürkan'ın telefon trafiğinin yazılı olduğu kağıt tomarını önüne çekti. Uzun bilgisayar çıktısı sehpadan yere düştü. Salonun sonundaki duvara vurup durdu. Boynunda asılı yakın gözlüğünü kemerli burnunun üzerine yerleştirdi. Kağıdı kaldırıp kafasını eğerek bulanıklıkta sayılar ve harflerin en net olduğu hali ayarladı. Ceketinin cebinden çıkardığı kalemle perşembe gecesi gelen sinyalin altını çizdi. Fatih Kıztaş'ındaki baz istasyonundan sinyal veriyordu cep telefonu. Aslı'nın evinde bütün geceyi geçirdiği anlaşılıyordu. Orada uyanmıştı ve öğlene doğru emniyet müdürlüğüne gidiyordu. Aynı Mustafa'nın anlattığı gibi. Bütün gün baskın yapılan avukatın bürosunun olduğu Etiler'deki bir baz istasyonunda sabit kalıyordu sinyaller. Saat kısmında 19.30 yazdığında sırasıyla Levent, Seyrantepe, Maslak, Ayazağa'ya kadar çeşitli baz istasyonlarının kapsama alanına girmişti cep telefonu. Kulağının üstüne sıkıştırdı, kalemi çıkartarak buraların altını kalın çizdi. Sokaktan köpeklerin havlamalarını duyunca saatin ne kadar geç olduğunu fark etti kurt. İşinin en sevdiği kısmına gelmişti ve onu birden harcamaya niyeti yoktu. Arkasına yaslanıp birasını dikti. Kalemini Gürkan'ın kayıp 4 saati içinden ipucunu yakalayacak bir olta gibi hazırladı. Mustafa'nın evinin olduğu Ayaz Ağa'dan sonra yine arabayı Maslak'a sürmüş, oradan kentin içine değil dışına doğru gitmişti. Akşamın o saatinde İstanbul'un kuzey ormanlarının arasından kıvrılan dar yolda ilerlemiş, Karadeniz sahiline kadar uzaklaşarak Kilyos'ta durmuştu. Kentin içindeki emniyetin gözlerinden biri kaçmak istese bu yolu kullanırdı. Kurtun deliller yakalayacağını düşündüğü en büyük kozu tuzla buz olmuştu. Bu ıssızlığın içinden bir güvenlik kamerası ya da mobese görüntüsü çıkmayacağı belliydi. Kurt kayıtların devamına telaşlı baktığında sabaha kadar başka hiçbir kayıt olmadığını gördü. Telefonu Halkalı'ya dönüş yolunda hiçbir sinyal vermiyordu. Ya telefonunu kapatmış ya da şarjı bitmişti. İlk sinyal ertesi sabah Halkalı'daki evden geliyordu. Hayal kırıklığıyla kağıt destesini hızla sarıp HTS arama, aranma, mesaj alma ve yollama yazan bölüme geldi. Son bir haftanın kayıtları içinden son 2 güne hızla geçti. Listenin kısalığını görünce dudak büktü. Gözlüğünü düzelterek son 4 saati buldu. Sadece 2 konuşma kaydı vardı. Biri Aslı Erdem adına kayıtlı telefon numarasıydı. Kurt Aslı ile telefonda konuşmuş, sabah yanına uğramasını istemişti. Diğer numaraya baktı. Numara ihbarcı Cüneyt Gazioğlu'na aitti. Cinayet gününün kayıtlarına bakmıştı. Biraz göz gezdirdikten sonra teknolojinin ona hiçbir delil vermeyeceğinden emin oldu. Gürkan'ın telefonunu sinyal verdiği baz istasyonlarından sinyal veren bütün telefonların dökümü yarın ellerine geçecekti. Ama bu katil Gürkan'ın yanında telefonunu açacak kadar amatör olamazdı. Kağıt destesini toparlayarak sehpanın üzerine koydu, gözlüklerini çıkartıp birasını içti. Başbakanın bugün yaptığı konuşmayı düşünürken terledi. İçişleri Bakanı'na kadar bütün amirlerinin üzerindeki baskısını hissedip bunaldı. Yatak odasının kapısını sessiz açma çabası boşunaydı. Eskimiş hafif ahşap ile gevşemiş buzlu camın gürültüsünü engelleyemedi. Karısının uyumadığından emindi ama artık konuşacak hiçbir şey kalmamıştı. 2 ay önce bütün hırçınlığı ve çirkinliği de söylenmişti son sözler. Kurt soyunurken karısı o kadının koynundan çıkıp geldiğinden emindi. Nefret ediyordu kocasından. İhanetinin karşısına çığlıklarla dikilmemesinin tek nedeni kızıydı. Dişleri ve yumrukları sıkılmış yatağın köşesinde öylece durdu. Artık sadece onuruyla boşanmak istiyordu. Karanlığın içinde bütün çirkinliğiyle dümdüz yükselen binaya baktı. Tepesinde yanan ışıkta puslar dalgalanıyordu. Korkusunun şatosuna girmek dışında bir seçeneği, gidebileceği hiçbir yeri yoktu. Bir an arabada uyumayı bile düşündü. Yıldırımlardan korkmasa belki öyle yapacaktı. Cesaretini toplayarak açtı apartmanın kapısını. Gürkan ile birlikte bu kapıdan girdikleri zaman aklına geldi. Bazen Gürkan alay eder, "Yuvamıza geldik hayat arkadaşım." derdi. Asansörün düğmesine bastıktan sonra kendisine aynada bakmak için sabırsız beklerdi Gürkan. Erdal kendini görmemek için çaba harcarken o çeşitli bakışlarla yüzünün aldığı halleri incelerdi. Erdal bütün kat düğmelerine elini sürüp en üst düğmeye bastı. Evin önüne geldiğinde kapının arkasındaki yalnızlıktan ürkerek duraksadı ve içeri girdi. Halen Gürkan'ın su içtiği bardak, yemek yediği tabak, çatal, mutfak tezgahının üzerindeydi. Kendini balkona attığında kendisi fark etmese de hayata bağlanabileceği bir his arıyordu içinde. Bu evin ve yaşamının üzerinde dökülmüş ölü toprağından, yalın acıdan kurtulabileceği duyguyu bir anda yakaladı, dört elle sarıldı ona. Bütün bunların sebebi olan o tetiği çeken ve çektirenlere öfkesi büyüdü içinde. Dişlerini sıkarak katiller diye fısıldadı. Bir saniye içinde acısının törpüsü olmuştu intikam. Kendi kendine konuşarak öfkeyi çaresizliğinin üzerine bastırdı. Hesap vereceksiniz köpekler. Merhem gibiydi düşünceleri. Gürültülü çek yata uzanıp Gürkan'ın kayıp 4 saatine dair yanıtsız sorular tekrarlarken uykunun sert perdesi üzerinden geçti. 16. gün, Salı. Telefonunun sesiyle uyandı Erdal. Yarı bilinçsiz haliyle bütün yaşananların bir rüya olabileceğini bir salise düşünmüş, gerçek olduğunu anlayınca henüz gözlerini bile açmadan acı kanına pompalanmıştı. Sadece uykusunda uzaklaşabildiği keder uyandığında onu en sert haliyle vuruyor, bütün günü böyle geçirmeyeceğinin bilincine varamadan ruhunu tırmalamış oluyordu. Derin nefes alarak çek yatın kenarına oturdu ve susmayan telefonuna uzandı ve arayan numaraya bakmadan açtı. "Alo" dedikten sonra gelen ürkek kadın sesini duyduğunda buzlu camın ardındaki silüet geldi gözlerinin önüne. Utangaç ama duru ses kendini tanıttı. "Ben Ayşe'nin ablası." Erdal uykulu gözlerine parmaklarını bastırdı. Kendi derdine o kadar gömülmüştü ki onun derdine ilaç olabilme düşüncesinden binlerce kilometre uzaktaydı. Ama silüet kadın Ayşe hakkındaki gelişmeleri sormak için aramamıştı. "Televizyonda sizi gördüm. Arkadaşınızı kaybetmişsiniz. Başınız sağ olsun. Ama unutmayın. Şehittir ve yeri Allah'ın yanıdır, cennetin en güzel köşesidir. Ben ruhuna çok dua ettim." Yumuşak sesindeki samimiyeti, inancı, duaları iyi gelmişti Erdal'a. Her iyiliğin karşısındakine ödettiği bir bedel vardır. Erdal onun kardeşini ararken düştüğü kendi telaşlarını hatırladı. Şefin dosyayı soğutma talimatına sesini bile çıkartmamıştı. O günahlarıyla yüzleşirken karşısındaki ses dostu için hayır dualarına devam ediyordu. "Tekrar başınız sağ olsun, toprağı bol olsun" diyerek telefonu kapatacaktı ki Erdal konuştu. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ben de Ayşe ile ilgili yaptıklarımızı anlatmaya size gelecektim. Silüet kadın yanlış anlaşılmanın kaygısıyla atıldı. Sesindeki telaş Erdal'ın sözcüklerini bastırdı. Lütfen, gerçekten onun için aramadım. Sadece dua ettiğimizi bilmenizi istemiştim. Erdal bu kez sakin bir sesle ona huzur verdi. Biliyorum. Zaten maalesef şimdilik ulaşabildiğimiz bir sonuç yok. Ama yapılanları size anlatacağım ki fikriniz olsun. Ben babanızı bugün yarın ararım. Yaptığımızı, yapacaklarımızı konuşuruz. Genç kadın, yanlış anlaşılmadım inşallah dedikten sonra telefonu kapattı. Erdal ikisinin de ateşin düştüğü yerde olduğunu biliyordu ve kendisini Ayşe'nin ablasına, ailesine ilk kez bu kadar yakın hissetmişti. Düştüğü vicdan azabından kendini çıkartacak dallara sarıldı. Bütün zanlılarla konuştum, silahlı çatışmaya bile girdim, az daha ölüyordum. Tarikatın ifadesini kaç kere aldım. Zaten şef de artık bırakalım derken elimizden geleni yaptığımızı kastetti. Hem ne yapabilirim ki, ortada tek bir delil bile yok. Buharlaşıp uçmuş sanki kız diye düşündü. Kesik kesik gülen, yüzünden acımasızlık akan vicdan yalancı dedi. Erdal yüzünün kalın pür üzerinde ellerini gezdirirken bu telefon konuşmasından sonra dosyayı kapatamayacağını, bu acısını paylaşan samimiyete hep borçlu hissedeceğini biliyordu. Bir an önce Ayşe'nin baba evine giderek yaptıklarını anlatmak onu rahatlatacaktı. Çek yattan kalkıp tuvalete giderken Gürkan'ın odasının kapatmaya cesaret edemediği kapı aralığından bira kutularını gördü. Ve Ayşe için uzaklaştı, kendi acısı yüzüne çarptı. Sonuna kadar açtığı musluktan boşalan suyu yüzüne boca ederken Gürkan'ı düşünmekten bir an bile uzaklaşmaması gerektiği bilinçaltına yerleşiyordu. Sürekli düşünürse bu kadar ani darbeler almazdı. Yüzünü, saçlarını ıslattığı su iyi gelmişti ve bu hayatta kendisine halen iyi gelebilecek her şey olmasına şaşırdı. Aceleyle soyunup soğuk duşun altına girdi. On yıldır aynı yatakta yatıyorlardı ve artık bitmişti. Kızının aralarındaki uçurumun kıyısında kendini hissetmemesi için yataktan çıkmadı kurt. İkisi de kızı varken yan yana gelmemeye özen gösteriyordu. Öğretmen karısı ve aynı okulda okuyan kızının kahvaltısını, giyinmelerini ve kapıdan çıkmalarını dinledi. Kızıyla şakalaşarak yıkılmış yuvasının hüznünü gizleyen karısına hayranlık duydu. Ev geleceğinin yaldızlığına kaldıktan sonra yataktan çıktı, hemen giyindi ve yüzünü bile yıkamadan sehpanın üzerindeki kağıt destesini alıp ahşap eskimiş dış kapıyı küfrederek açtı. Şehvetin olmadığı zamanlarda ne kadar da manasız ve düşmandı Sibel. Ama onu hayatından çıkardıktan sonra geriye sadece yaşlanmayı bekleyen yarı ölü bir beden kalıyordu. Emniyete kadar dağılmak üzere olan yuvasıyla Sibel'in arasında gidip geldi düşünceleri. Aslı'ya gelmesini söylediği saatin geçtiğini anlayınca biraz daha gaza bastı. Cinayet büroya girdiğinde 10 kişilik ekipten görevde olan tek bir polis bile yoktu. Beşi bir masanın başında öbeklenmiş, bilgisayar ekranında belli ki muzır bir görüntüye bakıyorlardı. Bir başkası önüne açtığı bahis gazetesinden kupon dolduruyordu. Sadece mektepten yeni çıkmış komiseri Gürkan'ın baz istasyonu kayıtlarında aynı bazdan sinyal veren diğer numaralarla boğuşuyordu. Kurt'un içeri girdiğini fark ettikleri anda polisler toparlanmaya çalıştı ama artık çok geçti. Kurt gürledi. ''İşiniz gücünüz yok mu lan sizin?'' Muzır videonun başındaki polisler masalarına dağılırken Kurt şubenin ortasında dikilip kendisinden gözlerini kaçıran polislere dik dik baktı. Kendisi de suçluymuşçasına gözlerini kayıtlardan kaldırmayan genç komisere doğru yürüdü. Kızgın konuşmayacaktı ama bu onun hayrına olmazdı. Onu sınıfın inek ve yalaka öğrencisine dönüştürmemek, tembel öğrencilerin hedefine koymamak için kötü davrandı. Elindeki kağıt destesini masaya atıp sert konuştu. ''Bana bak, buradaki kayıtları da incele, adam gibi bir rapor yaz. Yarın sabah masamda olmazsa ümüğünü sıkarım.'' Şömez kendisine yapılan iyiliği fark etmeden tek çalışan olmasına karşın azarı işitmesine içerledi. Kurt odasının camekan cephesinden Aslı'nın onu beklediğini gördü. Odaya girince ayağa kalkan Aslı'ya eliyle oturmasını işaret ederek deri ve gereğinden fazla sallanan koltuğuna kuruldu. Telefonla iki çay söyledikten sonra gözleri ağlamaktan şişmiş, güzel kadının acısını başın sağ olsun diyerek paylaştı ve sohbet rahatlığını sağladı. Burada çalışıyorsun değil mi Aslı? Meslektaşsın yani. Aslı saygıda kusur etmeyerek cevap verdi. Evet başkomiserim. Sohbete giremeyecek kadar yorgun ve kendi içine kapanmış genç kadını açmaya çalıştı. Nerede, hangi birimde çalışıyorsun? Aslı yanıtlarının kısalığının saygısızlık addedileceğinin kaygısıyla uzun konuşmaya çalıştı. Ben aslında psikoloji okudum. Suçlu profilleri üzerine yüksek lisans yaptım. Sonra polislik için başvurdum. Avrupa'da, Amerika'da uygulanan bir yöntem. Olaylara bakıp inceleyerek faillerin karakter analizlerini yapıyoruz. Ne giyer, ne içer, nerede yaşar, tipi nasıldır, maktul ile yakınlığı var mıdır gibi yüzlerce olasılık değerlendiriliyor. Yani size yardımcı olmak için kurulacak bir birim. Kurt dikkatli gözlerle bakıp biliyorum. Sizin profesör benimle gelip konuşmuştu. Sonra bir belgesel izledim. Katilin kıyafetlerini bile böyle çıkartmışlardı diyerek ilgili göründü. Alakasının samimiyetini bir soruyla taşlandırdı. Ne zaman başlayacak? Aslı küçümsenmek korkusundan sıyrılıp rahatladı. 3 ay oldu başlayalı ama resmi prosedürlerle uğraşılıyor. Henüz bir vaka incelemesi başlamadı. Kurt bilime inancını ve ileri görüşlülüğünü ortaya koydu. Ne güzel, yakında birlikte çalışacağız desene. Mavi önlüklü çaycı kapıya vurarak içeri girdi ve çayları bırakıp geldiği gibi sessiz gitti. Kurt çayına 2 şeker atıp gürültülü karıştırırken konuya girdi. Ne zamandır tanıyorsun Gürkan'ı? Aslı henüz birkaç gün olduğunu söylerken utancından kıpkırmızı oldu. Kendisini hapseden toplumsal kabuğu kırmak için verdiği savaşı, sevgisini bastırmadan yaşama isteğini bu kaba adam anlamazdı. Kısa sürede aynı evde yaşamaya kadar gidecek hikayelerinin sonunda onun kolay bir kadın olduğunu düşüneceğinden emindi. Yine de anlattı. Gürkan'ın ilk evine geldiği günden bahsederken duraksadı, boynunu eğdi. Kurt onun düşündüğünden, yani görünüşünden çok daha anlayışlıydı aslında. Yıldırım aşkı yani. Ben de karımla tanıştım. Ertesi gün çalıştığı okulun kapısının önüne gittim. O günden sonra da 1 yıl beraber yaşadık. Sonra da evlendik zaten. Aslı ayaklarının ucundan kaldırdı. Bakışlarıyla şaşkın ve minnetle baktı Başkomiser Salih'e. Yargılanmamanın hafifliğiyle konuşmaya devam etti. Son günden önceki gece Gürkan'ın telefonla aradığında sesindeki donukluktan ve kendisinin hayal kırıklığından bahsetti. Ertesi gün hiç konuşmamışlardı. Bütün günü telefonuna bakarak bir kez aramasını bekleyerek geçirmişti. O gün işten çıkıp eve gittiğinde defalarca eli telefona gitmiş ama aramayı onuruna yedirememişti. Bir bebek gibi üst dudağı öne çıkıp ağzı titrerken kötü haberi televizyondan aldığını söyledi. Bazı soruları sormanın kolay yolu olmadığını bilecek kadar deneyimliydi Kurt. Kaba görünüşünün arkasında gizlediği anlayışının işe yaramayacağı anlar vardı ve hoyrat olmaktan başka çaresi olmadığını bilerek sordu. Eski sevgilin sana kafayı takmış bela bir tip var mı? Aslı'nın aklından Erdal'ın söyledikleri geçti. Kurt'un herkese şüpheyle yaklaşan, işinin ehli bir adam olduğunu önceden bilmenin bir faydası yoktu. Sorudaki korkunç olasılıkla irkildi, donup kalmıştı. Kurt'un içeri çökmüş, keskin gözlerine donuk bakarak konuştu. Üniversitedeyken bir sevgilim vardı, 3 yıl çıktık, ben terk ettim ama o zorladı. Ama 4 aydır ne bir telefon açtı ne de karşıma çıktı. Zaten öyle biri değildir. Zorladı derken öyle ağladı filan. Şiddet uygulayacak biri kesinlikle değildir. Eski sevgilisi Tonguç'un şüpheli olamayacağının nedenlerini sıralamaya devam ederken Kurt işaret parmağını kaldırarak susmasını işaret etti. Ve neden bıraktın onu diye sordu. Aslı şüpheyi arttıracağını bilerek doğruyu söyledi ve kurtun tam güvenini kazandı. Çok kıskançtı, çok baskı altında hissettim kendimi. Bir de artık hislerim tükenmişti, eziyete dönüşmüştü. En özelini anlatmanın şaşkınlığında, sustuğunda kurt, "Sende telefon numarası var mı?" diye sordu. Aslı titreyen elindeki cep telefonunun rehberinde numarayı buldu. Söylediği numarayı not alan kurt, odasını kaplayan cam mekana vurup kendisine bakan bütün şube içinden çömeze gelmesini işaret etti. Saygısını koşar adım gelerek gösteren çömeze, numaranın yazılı olduğu kağıdı ve baz istasyonu kayıtlarının, yani kağıt destesinin içinde olduğu CD'yi verdikten sonra emir verdi. "Bilgisayarda bir ara bul, yap bakalım bu numaradan iz var mı? Hemen ha, çabuk, çabuk." "Emredersiniz." diyerek fırladı çömez. Aslı Erdal'ın kurt herkesten şüphelenir sözlerini düşünerek kendini rahatlatmaya çalıştı. Ama korkunç olasılığın içinde yaprak gibi titriyordu. Kurt onu rahatlatmak için konuşamayacak kadar kendi derdiyle meşguldü. Başbakan televizyonlara çıkıp katili ilan etmişti bile. Siyasetin merkezindeki operasyonun ciddiyeti ağır bir darbe alırdı. Cinayeti basit bir aşk cinayeti çıkarsa, devletin zirvesi komik duruma düşerdi. Muhalefet partilerinin alaylarının başbakanda yaratacağı öfkenin onun koltuğunu yerle bir edeceğine şüphe yoktu. O makama kendisi konuştu, "Ben ne yapabilirim ki?" deme seçeneği yoktu. O da aynı Aslı gibi çömezden korkunç olasılığı güçlendirecek bir bilgi gelmesinden kaygılanıyordu. Endişelerini azaltacak yanıtlar alma ümidiyi de sordu. "Bu tonguç ne iş yapıyor?" Aslı sessizliğin içinde kurtun şüphesine yaklaşmıştı ve sadece onun endişesini büyütecekti yaşadıkları. "Pera hastanesinde psikolog. Hastane Beyoğlu'nda, yani 6 ay önce oradaydı. Ben o zaman Beyoğlu'nda oturuyordum. Birkaç kez kapıma dayandı. Aslında öyle hırçın biri değildir ama sarhoştu. Bağırdı, çağırdı. Ben onun yüzünden taşındım evimden. Ama ortak arkadaşlarımızdan Fatih'teki evimi de öğrenmiş, 4 ay önce buradaki evime geldi. Ben yine kapıyı açmadım. Bağırmaya başlayınca mecburen eve aldım, ağladı. Aşığım, bana bir şans daha ver dedi. Ben sert çıkışınca gitti. Kesinlikle öyle şiddet olayı filan olmadı. Öyle biri değildir zaten ama takıntılıydı bana." Kurt içinden talihine küfürler savururken çömezin masasında hışımla kalktığını ve yanlarına geldiğini gördü. Bir delil bulma şevkindeydi. İşini başarmış olmanın gururuyla kapıdan içeri dalıp konuştu. "Başkomiserim, perşembe günü saat 19.50'de Fatih Kıztaş'ındaki baz istasyonundan Gürkan'ın ve Tonguç Özgüç'ün telefonu aynı bazdan sinyal veriyor." Kurt kendini daha kötüsüne hazırlamıştı. Çömez'e "Başka kayıt yok mu?" diye sordu. Olmadığını söyleyen çömez'e parmağını doğrultup kelimelerini vurgulayarak emir verdi. "O telefonun bir haftalık baz bilgilerini, HTS kayıtlarını istiyorum." Çömez koşar adım yalakalığında gittikten sonra vicdan azabıyla boğuşan genç kadına perşembe günü saat 19.50'yi sordu. Gürkan'ı evden uğurlayıp camın buğusuna onu sevdiğini yazdığı akşamdı. Gürkan sessiz, sadece dudaklarını büyük kıpırdatarak "seni seviyorum" derken sokağın köşesinde Tonguç onları izliyordu. Genç kadın dünyanın adaleti olsa sevgilisiyle baş başa anlatılıp hislenmesi gereken anı cinayet masasında konuşurken cinayet nedeninin kendisi olduğundan emindi. Kurt'u ne kadar endişelendireceğini bilmeden "demek ki Tonguç öldürdü" dedi acemice. Kurt irkildi ve aslında kendine henüz böyle bir kabusun içinde olmadıklarını söyledi. "Sadece o akşam oradan sinyal veriyor telefonu. Bu onun katil olduğunu göstermez. Tonguç'u sadece şüpheli yapar. Ondan sonraki gün onun cep telefonundan bir sinyal yok." Aslı dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanan her insan gibi peşin hükmünü vermiş ve kendi cezasını kesmişti. Kurt omuzları çökmüş, yaşadığı şokun içinde göz pınarları kurumuş kadını teselli etmeye çalıştı. "Tonguç'u biraz misafir edeceğiz ama o olsa bile sakın kendini sorumlu tutma, nereden bileceksin?" "Ama ben hiç sanmıyorum. Çünkü katil çok profesyonel, o kadar basit bir olay değil." Aslı cinayet bir odan çıkarken adımlarını nasıl atabildiğine şaşırıyordu. Kurt aslı çıktıktan sonra bu davada kendisine yardımcı seçtiği Çömez ile diğer komiseri Ergin'i çağırıp Tonguç'u hemen buraya getirmelerini emretti. Tonguç'un masumiyetinin bir an önce ispatlanmasını istiyordu. İtirafçının evine yapacağı baskını öğleden sonra erteledi. 30. ayrımın sonu. Sayfa 313.